Ayrım 29, sayfa 317. Vatandaş Türkçe konuş yalanı. Bu çevrelerin yalanları bir değil ki. Deniyor ki Kemalistler Türkçe konuş diyerek Kürt halkına baskı uyguladı. Ne zaman yaptı bunu? Kimi diyor ki Şeyh Said ayaklanmasından sonra. Breh breh breh. İsyan 1925 yılında oldu. Vatandaş Türkçe konuş kampanyası ise 1933 yılında. Demek Ankara 8 yıl ne yapacağını düşündü. Bu konu üzerinde o kadar çok duruluyor ki araya girip yazmak zorundayım. Tarih 21 Şubat 1933, yer İstanbul. Beyoğlu'ndaki Tokatlıyan Oteli'nin bulunduğu binada yer alan La Compagnie Internationale Wagons Lits adlı şirketin acentesi o gün kalabalıktı. Müşterilerden biri gidip diğeri geliyordu. Hepsinin talebi aynıydı, yataklı trenden bilet. Memur Naci Efendi herkese aynı yanıtı veriyordu. Maalesef hiç yer yok. Wagons Lits 1872 yılında Belçikalı George Nagel Makers tarafından Paris'te kuruldu. 1883'te Şark Ekspresi ile ilk kez kıtalar arası tren seferini başlattı. Bu aynı zamanda Osmanlı'ya da ilk turistlerin gelmesi demekti. Firma 1892 yılında İstanbul'da ilk şubesini ve Pera Palası hizmete açtı. Zamanla iç hat seferlerine bile başladı. İstanbul sosyetesi için yataklı vagonlarda seyahat etmek prestij meselesiydi, modaydı. Memur Naci Efendi müşterilerini üzmemek için elinden geleni yapıyordu. Belki yer bulurum diye şirketin Galata şubesini telefonla aradı. Ve ne olduysa o anda oldu. Wagons Lits Genel Müdürü Mr. Janoy yerinden fırlayarak "Bu memur nece anırıyor, Türkçe mi?" diye bağırmaya başladı. "Uy!" Evet yanıtını alınca, "Burada resmi dil Fransızcadır, size bunu sopayla mı öğretmek lazım?" diye ağzına geleni söyledi. Naci Efendi soğukkanlılığını koruyarak, "Zaman azdı, başımız kalabalıktı, o nedenle Fransızca konuşamadık." dese de genel müdürün kızgınlığı yatışmadı. Naci Efendi'ye 25 kuruş para cezası verdi. Bu kez Naci Efendi sinirlendi. "Ben Türk'üm, burası Türkiye, kendi ülkemde bile Türkçe konuştuğum için ceza mı alacağım?" dedi. Bu sözler üzerine Mr. Janoy Naci Efendi'yi kovdu. Acentede bulunan müşteriler de bu olayı sadece seyrettiler. Oysa İttihat ve Terakki Hükümeti 23 Mart 1916 tarihinde müessesat-ı nafıa ile imtiyazsız şirketler muhaberat ve muamelatında Türkçe istimali hakkında kanun ile yabancı şirketlere Türkçe kullanma zorunluluğu getirmişti. Ancak demiryolu şirketleri için bu süre 10 Temmuz 1919 tarihinde başlayacaktı. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı bu konudaki hukuki adımlar atmayı geciktirdi. Mr. Janoy bu hukuki açıktan yararlanıyordu. Mr. Janoy ile Naci Efendi arasındaki kavga gazetelere yansıdı. Darülfünun üniversite öğrencileri Belçikalı şirketi protesto etme kararı aldı. Müderris Tahir Bey öğrencileri bu kararlarından vazgeçirmek istese de başarılı olamadı. Öğrenciler beşer kişilik kafileler halinde Beyazıt'tan Beyoğlu'na doğru yürüyüşe geçtiler. En önde kız öğrenciler vardı. Gruplar Beyoğlu'nda Belçikalı şirketin önüne geldiğinde Mr. Janoy görevlilere "Hemen kepenkleri indirin" talimatını verdi. Bu sırada bazı öğrenciler şirkete girdi. Birkaç masa sandalyeyi dışarı attıktan sonra duvarda asılı Atatürk portresini alıp çıktılar. Arkadaşlarının çıktığını gören öğrenciler şirkete taş atmaya başladı. O sırada atlı polisler ve itfaiye olay yerine geldi. Öğrencilerin üzerine su sıkıldı. Bazı öğrenciler Beyoğlu'ndan ayrılıp şirketin Galata şubesine gitti. Benzer olaylar orada da yaşandı. Sonunda polis olayları yatıştırdı. Öğrenciler Belçikalı şirketten aldıkları Atatürk portresini Eminönü Halk Evi'ne götürüp duvara astılar. 20 öğrenci gözaltına alındı. Beyoğlu'ndaki acentede 1500, Galata'da ise 3000 liralık maddi zarar meydana geldi. Olaydan sonra üniversite öğrencileri "Vatandaş Türkçe konuş" kampanyasını Türkiye'nin dört bir yanına yaydılar. Kampanyanın rağbet görmesinin nedeni ise Bulgarların yaptığı bir hareketti. Tarih 17 Nisan 1933, yer İstanbul. Anadolu Ajansı Sofya muhabirinden aldığı haberi abonelerine geçti. Bu gece Deli Orman'ın göbeği olan Razgrad kasabasındaki Türk mezarlığı 200 Bulgar tarafından tahrip edildi. Gazeteler ve radyo bu olayı haberleştirince Milli Türk Talebe Birliği, MTTB, protesto eylemi yapmak için İstanbul Valiliğine başvurdu, izin alamadı. Ancak 20 Nisan'da Darülfünun'da toplanan öğrenciler Maçka'daki Bulgar konsolosluğunun önüne doğru yürüyüşe geçti. MTTB Başkanı Tevfik İleri burada bir konuşma yaptı. Grup dağılacağı sırada ne olduğu pek anlaşılamayan nedenle bir grup Feriköy'deki Bulgar mezarlığına doğru yöneldi. Bu gruba halktan katılımlar oldu. Grup çığ gibi büyüdü, 10 bin kişiye ulaştı. Pangaltı'da yürüyenlerin karşısına polis çıktı, durduramadı. Polise ek olarak jandarma güçleri de katıldı. Bulgar mezarlığının çevresi emniyet güçlerince sarıldı. Dur ihtarına uymayan 80 öğrenci gözaltına alındı. Ancak hiçbir önlem öğrencileri yıldıramadı. Gençler birbirlerine yardım ederek yüksek mezarlık duvarlarını aştılar. Ve o anda emniyet güçlerini şaşırtan bir olay oldu. Mezarlığa giren üniversiteliler mezarlara gül bıraktılar. Söyler misiniz bu olayın ne ilgisi vardı Kürtçe konuşmayla? Ayrıca vatandaş Türkçe konuş kampanyası iktidarın halka değil sokağın iktidara dayattığı bir sonuçtur. Ekranlarda dile getirilen bu tür gayri ciddi iddiaların bir amacı var. Kürtlerin resmi tarih tezini oluşturmak. Biz yıllardır Türk resmi tarih tezine karşı yazıp çiziyoruz. Bir de şimdi karşımıza Kürt resmi tarih tezi çıktı, iyi mi? Cemşit Bender veya Mehdi Halıcı, Anadolu'daki tüm kültürel varlıkların hepsinin Kürt kökenli olduğunu iddia ederdi. Çok da kitap yazdı. Örneğin Türk mutfağı diye bir şeyin bulunmadığını, buradaki tüm yemeklerin Kürt yemekleri olduğunu söylerdi. Yapma Cemşit ağabey, Anadolu uygarlıklar beşiği, herkes sofraya kendinden bir tabak yemek koydu. Siz nasıl hepsinin Kürt yemeği olduğunu söylersiniz derdik, o iddiasından vazgeçmezdi. Özellikle yoğurt konusuna çok takıntılıydı. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk ve Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig adlı eserlerinde bugünkü anlamında yoğurt kelimesinin kullanıldığını söyleyerek tezine karşı durduğumuzda bizi dinlemek istemezdi. Nur içinde yatsın, iyi adamdı, bu toprakların aydınıydı. Victor Hugo'nun bir sözü vardır, iyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Nazım Hikmet Kürtlere ilgisiz miydi? Yazdığım gibi resmi Kürt tarih tezi oluşturuluyor. Diyorlar ki Nazım Hikmet Kürtlere ilgisizdi. Şeyh Bedrettin Destanı'nda Osmanlı halk hareketlerini, Jokont ile Siyahu'da Çin Kurtuluş Savaşı'nı, Benerji kendini niçin öldürdüğüne Hintlilerin İngilizlere karşı bağımsızlık destanını, Taranta Babu'ya mektuplarda Afrika Ulusal Kurtuluş Savaşları'nı, Kız Çocuğu şiirinde Japon halkının acısını dile getiren Nazım Hikmet, Kürtleri şiirine yansıtmadı mı? Siz resmi Kürt tarihi oluşturmak istiyorsanız hiç elinizi tutmayalım, atış serbest. Yok eğer gerçeği öğrenmek istiyorsanız size bir mektup sunalım. Nazım Hikmet'in Sorbon Üniversitesi Kürt Dili Profesörü Kürdolog Kamuran Ali Bedirhan'a yazdığı bir mektuptan söz edelim. Mektup Bedirhan'ın eserlerinin Paris Kürt Enstitüsü'ne bağışlanmasıyla ortaya çıktı. Bu enstitünün çıkardığı Heavy yani Umut Dergisi ilk sayısında bu mektubu yayımladı. Mektupta Nazım Hikmet şöyle yazıyor. Kökleri yüzyılların derinliklerine dalan tarihiyle, kültürüyle Kürtlerin önemli çoğunluğu Anadolu'nun bir parçasında yaşar. Anadolu'nun öbür parçalarında yaşayan Türk milletini Kürt milleti kardeşi sayar. Her iki millet Türk ve Kürt derebeylerinin Osmanlı İmparatorluk idaresinin ağır zincirlerine vurulmuşlardır. Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra ise her iki millet emperyalizme karşı tek bir cephe kurup çarpışmışlardır. Anadolu Milli Kurtuluş Hareketi yalnız Türkler için değil, Kürtler için de tarihlerinin en şerefli sayfalarından biridir. O dövüş yıllarının sonradan Türk idarecilerince yasak edilen en unutulmaz türkülerinden biri, "Vurun Kürt uşağı, namus günüdür" diye başlar. Anadolu'da yaşayan Türklerle Kürtlerin arasına nifak sokmak isteyen gerici, sömürücü, karanlık kuvvetler, emperyalizmle el ele vererek halklarımızı daha kolayca ezmek istiyorlar. Kürt ve Türk halklarının bahtiyarlığa, insanca yaşamaya varmak için derebeylerine, kara kuvvetlere, şehir ve köy ağalarına, gericilere, ırkçılara, milletlerin varlıklarını ve milli haklarını inkar edenlere, halkları birbirine düşürüp sırtlarından rahatça geçinenlere, emperyalizmin uşaklarına karşı yürüttükleri yeni milli kurtuluş savaşının zaferi Kürt ve Türk halklarının el birliğiyle kazanılır. Ancak böyle bir el birliğiyle kardeş iki millet hürriyete, milli ve insani haklarına kavuşabilir. Sanırım anlaşıldı. Sosyalist Nazım Hikmet gelecek güzel günleri Türk ve Kürt yoksullarının el birliğiyle kuracağını düşünüyordu. Kardeşliği yüceltiyordu. Nazım Hikmet bu nedenledir ki Anadolu insanının hikayesini anlatırken hem Türk'ü hem de Kürt'ü yazdı. Onun için Türk ve Kürt'ün kaderleri birdi. Kurtuluş Savaşı destanını da Kürtler ve Türkler beraber yazmıştı. Nazım Hikmet şiirinde Anadolu'nun her parçasından bahsettiği gibi Kürtlerden de söz etti. Memleketimden İnsan Manzaraları kitabında Aydınlı Jandarma Başçavuşu Üstü'nün karısı Emine'yi konuştururken şöyle yazdı Kürtlere. Hüsnü Çavuş'la 15 yıl bayan hemşire, kalmadı gezmediğimiz yer. Karadeniz'de içinde Lazların, şarkta Kürtlerin arasında. Kürtlere kuyruklu derler, yalan, kuyrukları yok, yalnız çok asi, çok fakir insanlar. Zenginleri de var ama az. Hayatı hapishanelerde geçen halk devrimcisi Halil'in Diyarbakır cezaevindeki macerasını anlatan Nazım Hikmet, Kürt ağalarını eleştirdi. Ve şarkta, akrepleri, toprak koğuşları, karpuzlarıyla ünlü hapishanede, Halil'in üstüne uşaklarını saldırttı Kürt beyleri ve beline inen odunla devrilmeden önce Halil, aynı rahatlıkla yardı üçünün kafasını. Bu kadar değil. Nazım Hikmet Memleketimden İnsan Manzaraları ve Kuvayi Milliye Destanı kitaplarında Anadolu'daki milli mücadeleyi anlatırken Kürtlerin hikayelerinden bahsetti. Antep, Urfa, Maraş savunmalarında hep onların yiğit direnişini anlattı. Tek başına Kara Yılan destanı bile Nazım Hikmet'in kardeşliği ne kadar yücelttiğini gösterir. Oradaydım belgeseli mahkemelik oldu. CNN Türk'te 6 yıldır Türkiye'nin sözlü tarih çalışması olan Oradaydım adlı belgeseli yapıyoruz. Geçen yıl başımızı belaya soktuk. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Diyarbakır cezaevinde yaşanan vahşeti eski milletvekili Nurettin Yılmaz'a anlattırdık. Hakkımızda 301. maddeden dava açıldı. Biz öyle dünya ve Türkiye medyasını bizi yargılıyorlar diye ayağa kaldırmayı bilmediğimizden mahkemeye gidip kendimizi savunduk ve beraat ettik. Haberi alan bazı taraflı gazeteler olayın üzerine gitti. Öyle ya, aradan yıllar geçmiş ve hala birileri Diyarbakır cezaevini belgesel yaptığı için yargılanıyordu. Ancak belgeseli bizim yaptığımız ortaya çıkınca duraladılar. Yine de haberini yaptılar, tabii bizim adımızı vermeden. Bu anekdotu niye yazdım? Diyarbakır cezaevi kapatıldı. Ardından tartışma başladı. Müze olsun diyenler çıktı. Diyarbakır cezaevi vahşeti 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde de sık sık dile getirildi. İyi de yapılıyor. Çünkü insanlık suçu olan bu vahşet tarihimizin en büyük ayıplarından biridir. TV'lere çıkıp konuşanlar, gazetelerde makale yazanlar, Diyarbakır cezaevi vahşetini Türkiye'ye ilk duyuran yayın organının hangisi olduğunu yazmıyorlar. Niye? Bilmiyorlar mı? Biliyorlar, çok iyi biliyorlar. Diyarbakır cezaevinde Allah yok kapak manşetiyle bu insanlık suçunu Türkiye'ye ilk duyuran yayın organı Doğu Perinçek'in çıkardığı 2000'e doğru dergisi oldu. Tarih 12 Temmuz 1987. Durun, bir sözüm daha var. Kürt açılımı konuşulup tartışılıyor, iyi de oluyor. Turgut Özal'ın Kürt meselesine ne kadar demokrat, ne kadar liberal baktığı söyleniyor. Eğer ömrü yetseymiş bu sorunu çözebilirmiş. Çözer miydi bilmem. 10 yıllık iktidarında 1983-1993 çözemedi. Meselem bu değil, benim anlamadığım başka bir konu var. Bugünlerde hep Diyarbakır cezaevi vahşetinden bahsediliyor. Ancak kimse o dönemdeki Diyarbakır sıkı yönetim komutanının kim olduğunu söylemiyor. Ben yazayım, Kemal Yamak. Kenan Evren'in özel isteğiyle bölgeye gönderildi. Kemal Yamak vahşetin bir numaralı sorumlusudur. Peki Kemal Yamak emekli olduktan sonra ne yaptı? Turgut Özal başbakanlığı döneminde Yamak'ı önce başbakanlık danışmanı olarak yanına aldı. Sonra Çankaya Köşkü'ne çıktığında ise Kemal Yamak'ı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine getirdi. Bugünlerde bazı aydınlar bir yanda Diyarbakır cezaevi vahşetini yazıyor, diğer yanda yardımcılığını Kemal Yamak'ın yaptığı Turgut Özal'ı övüp göklere çıkarıyor. Bu ne yaman çelişki anne. Öyle ya, vurun Kenan Evren'e, tek suçlu o. Son bir ekleme yapmalıyım. Darbenin 29. yılında Hasan Celal Güzel ekranlara çıkıp ANAP olarak 12 Eylül darbesine karşı nasıl kahramanca mücadele verdiklerini söyleyerek kahkaha atmama neden oldu ya, artık ne diyeyim, Allah ondan razı olsun. Bir biz öğrenemedik şu darbelere karşı nasıl mücadele edileceğini. Baksanıza her darbede içeride olanlar yine Silivri cezaevinde. Her darbede yıldızı parlayanlar yine pek revaçta. Silivri cezaevi denince akla doğal olarak Ergenekon sanıkları geliyor. Savcıların hazırladığı 3. iddianamenin bir numaralı sanığı Yalçın Küçük. Nedeni ad bilimden yola çıkarak Sabet Ayist meselesini araştırması. Karışık gibi değil mi? En başından yazayım. Kürtçe ile Ergenekon'un bağlantısı. Kürt açılımının önemli ayaklarından biri de yerleşim isimlerinin eski adlarına döndürülmesi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Bitlis ziyaretinde Gür Oymak'a eski adıyla Norşin dersek ne kaybederiz dedi. Gül herhalde Norşin'i Kürtçe isim sanıyordu. Norşin Ermeni ismi çıktı. Ancak tartışma da başladı. Herkes bir yandan o Kürtçe, yok Ermenice, yok Rumca, Lazca diye konuşmaya başladı güzel. O halde bir meseleyi aydınlığa kavuşturabiliriz. Öncelikle iki olgudan bahsetmeme izin veriniz. Tarih çalışmalarının olmazsa olmazlarından biridir dil bilim. Dil bilimin olmazsa olmazı ad bilimdir. Onomastics, onomastik, onomasyoloji, onomasyoloji. Ad bilimin olmazsa olmazı ise yaradı bilimdir. Toponimi, toponomi, toponomastik. Köken bilime, etimoloji falan girerek konuyu dağıtıp kafaları karıştırmayalım. Hemen ikinci olgumuza geçelim. Ergenekon 3. iddianamesi diyor ki, ad bilim çalışmaları yapılarak halkın kafasında kuşkular yaratmak hedeflenmiştir. Bu iddianame aslında Türkiye'nin düşünsel grafik okunun ne derece hızla aşağıya doğru gittiğini gösteriyor. Bu iddia bilim felsefesine aykırıdır. Kafada kuşku soru olmadan bilim yapılamaz. Kuşkunun sorunun olmadığı toplum dogmatiktir. İnsanlık tarihinde kuşku yaratanlar, soru ortaya atanlar, Ortaçağ Avrupa'sının Engizisyon mahkemelerinde yargılanmışlardır. Ortaçağ düşünmeyi unutmanın adıdır. Türkiye 21. yüzyılda Ortaçağ'a dönmüştür. Neden mi? Ad bilimle uğraşan kişi bugün Ergenekon 3. iddianamesinin bir numaralı sanığı Yalçın Küçük. Araya girmeliyim. Çünkü bu konu ağızlarda sakıza dönüştürüldü. Bakın, mühtedi, avdeti, dönme, siyasetin hukukun değil bilimin konusu olmalıdır. Bunu gerçekleştiremiyoruz. Nedeni şudur, doğru iletişim kurmak için ortak bir temel gerekir. Yani basitçe söylersek, eğer eğitimli, bilinçli biriyle eğitimsiz, bilinçsiz bir insan ortak bir dil tutturacaksa, bu ancak en düşük düzeyde mümkün olabiliyor. Çelişkimiz buradan doğuyor. Sorunlarımızı en alt düzeyde tartışarak vasata boyun eğen, yozlaşmış ortak bir dil ortaya çıkarıyoruz. Ve bu dille ne konuşabiliyor ne de tartışabiliyoruz. Hangi siyasal görüşte olursa olsun sözleri ve davranışlarıyla ezber bozan kişilere hep sempati duyuyorum. CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman bunlardan biri. Kabul edin ki TBMM'nin en renkli politikacılarından. 1915 Ermeni tehciri nedeniyle özür diliyorum kampanyasını başlatanlara Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün hoşgörüyle yaklaşması üzerine onun annesi de Ermeni diyerek tartışmayı bambaşka bir yöne çekiverdi. Cumhurbaşkanı Gül milletvekili Arıtman'ı dava etti. Bu kez tartışma Ermeni denmesi hakaret midir ki Gül dava açtı. Asıl Gül'ün bu tavrı eleştirilmelidir şekline büründü. Bu gidişle tartışmanın seyri değişik şekilde sürüp gidecek. Günümüzde mühtedi, avdeti, dönme meselesi konuşulacak, yazılacak da Profesör Yalçın Küçük'ün adı geçmeyecek. Hiç olur mu öyle şey? Habertürk TV'de Murat Bardakçı Yalçın Küçük'e ver yansın etti. Ah Yalçın hocam ah, bu sabetayizm meselesini siz başımıza açtınız. Nasıl yani? Sabetayizm tartışmaları İttihat ve Terakki Cemiyeti kurulduğundan beri yok mu? Bu mesele Türkiye'nin gündeminden ne zaman düştü? 50 küsur yıl önce Hüseyin Üzmez, Ahmet Emin Yalman'ı niye vurdu? Yalçın Küçük'ün yaptığı dinciler ve ırkçılar tarafından yıllardır bir aşağılama sıfatı olarak kullanılan dönme olgusunu bilimsel bir temele oturtma çabasıdır sadece. Yöntemini ve çözümlemelerini eleştirebilirsiniz. Ancak merakına, çabasına, çalışkanlığına ve bilim adamı titizliğine söz edemezsiniz. Örneğin Yalçın Küçük ad bilim olan onomastiğe haklı olarak büyük önem verir. Sabetayizm konusunda iki kitap yazmış bir gazeteci olarak ben, bizim topraklarda salt ad bilimle yapılan çalışmaların yanlış sonuçlara yol açacağını düşünüyorum. Çünkü 1934 soyadı kanunu çıktığında devlet soyadı alamayan eğitimsiz yoksullar için soyadı listeleri çıkardı. Ki bu listeleri kimlerin hazırladığı incelenmemiş konudur. İnsanlar listelerden beğenip soyadı aldı. Elitist aileler dışında Türkiye'deki soyadlarının büyük bir bölümü bu listelerden edinilmiştir. Ve benzeri nedenlerden dolayı Batı'da hayli saygın olan bu bilim dalının Türkiye'deki sosyal olayları açıklamada yetersiz kalacağını düşünüyorum. Ancak mühtedi, avdeti, dönme araştırmaları, çalışmaları üniversitelerin akademik sahalarında az da olsa hep vardı. Ordinarius Profesör Ömer Lütfi Barkan, 1902-1979, Türkiye'de iktisat tarihi biliminin kurucularındandı. Osmanlı Devleti'nin ekonomik ve siyasal tarihini inceleyen Ömer Lütfi Barkan, Osmanlı'nın nüfusu ile ilgili belgeleri ilk defa ortaya çıkaran bilim adamıydı. Bu konuda onlarca bilimsel makale yazıp bildiri sundu. En önemli kaynağı Osmanlı'nın tapu tahrir defterleri, maliyenin müdevver defterleri, efkaf defterleri ve şerri siciller defterleriydi. Ve bu defterlerde yazan bir isim Ömer Lütfi Barkan'ın hep dikkatini çekti. Abdullah. Bu isme önce Balkanlarda misyoner görevi üstlenen Derviş Zaviye kütüklerinde rastlamıştı. Sonra aynı ismi Edirne Askeri Teleke Defterleri 1545-1659 yani Miras Defterleri çalışmasında gördü. 2079 mirasın 528'inin yani %28.8 Abdullah oğlu tarafından bırakıldığını görünce şaşırdı. Aynı isim Trabzon Mufassal Kapsamlı Tahrir Defterleri 1486-1583 çalışmasında karşısına çıktı. 1553'te 570 yetişkin Müslümanın 163'ünün babasının adı Abdullah'tı. Yani Veledi Abdullah. Keza 1583 yılını örnek alırsak 1134 yetişkin Müslüman içinde 256 kişinin baba adı Abdullah'tı. Ve ilginçtir, Abdullahlar çocuklarına Abdullah adı koymuyor ve soy ağaçları Baba Abdullah'la başlıyordu. Benzer örnekler çok fazla. Örneğin 1546 yılı İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri'nde İstanbul'daki vakıfları yaptıranların %45'i Abdullah oğlu ya da Abdullah kızıydı. Manisa Tahrir Defterlerini inceleyen Profesör Feridun M. Emecen, 16. asırda Manisa Kazası adlı eserinde Veledi Abdullahların nüfusun %8'ini oluşturmasını şaşkınlıkla karşıladığını yazıyor. Benzer şaşkınlığı 16. yüzyılda Samsun Ayıntap hattı boyunca yerleşme, nüfus ve ekonomik yapı incelemesini yapan Doktor Alparslan Demir de yaşamıştır. İsmail Hami Danişmend'den M. Mehdi İlhan'a kadar birçok tarihçi tahrir defterlerini incelemiş ve aynı sonuca varmıştır. İhtida edenlere Abdallah, Allah'ın kulu, kölesi adı veriliyordu. Ve ilginçtir, Mehmet, Veledi, Abdullah gibi isimler bazı tahrir defterlerinde gayrimüslimler arasına kaydedilmişti. Eklemeliyim ki sadece bizde yapılmadı bu çalışmalar. Victor Menaj, İhtida Edenlerin Baba Adları adlı çalışmasında Osmanlı Devleti'nde yüksek memurluklara gelmiş olan dönmelerin baba adlarını inceledi ve aynı isimle karşılaştığını yazdı, Abdullah. Ek olarak Abd al-Latif, Abd al-Kadir isimlerine rastlanıldığını da belirtti. Galap Galabov, Sofya Kadı Mahkemeleri kayıtlarında Mikroş'un oğlu Andreas'ın ihtida edip Abdullah oğlu Yusuf adını aldığını örnek olaylarla açıkladı. Heath W. Lowry, Trabzon şehrinin nasıl İslamlaştırıldığını ve Türkleştirildiğini araştırdığında yine Abdullah ismine vurgu yaptı. Dünyanın önemli Osmanlı tarihçilerinden Franz Babinger de Abdullah ismiyle ilgili makale yazdı. Ama biz yazıp konuşamıyoruz işte. Ancak, bu ancak önemlidir, tahrir defterlerinde geçen her Abdullah isminin dönme bir gayrimüslimin adı olduğunu söylemek yanlış olur. Bilindiği gibi Abdullah adı İslam dünyasında sık rastlanılan bir isimdir. Tarihçi Osman Tuğra'nın yazdığı gibi ana babası kaybolmuş çocuklara da Abdullah adı veriliyordu. Ayrıca mühtedi olmak Osmanlı döneminde ayıplanacak, hor görülecek bir durum muydu? Öyle olsa 16. yüzyılda Ermeni iken Müslüman olup vezirliğe kadar yükselen paşanın adı Mühtedi Mehmet Paşa olur muydu? Ne yazık ki bilimin konuşup tartışacağı konu bugün Silivri Mahkemesi'nin konusu olmuştur. Bu dogmatizmdir. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Ergenekon davası 3. iddianamesinin bir numaralı sanığı ad bilimle uğraştığı için Yalçın Küçük'tür. Kürt açılımı ile birlikte konuşulup tartışılmaya başlanan yer adı bilimi gündeme getiren kişi ise Türkiye Cumhuriyeti'nin bir numarası Abdullah Gül'dür. Kafa karıştırıcı değil mi? Biri müebbetle yargılanıyor, diğeri alkışlanıyor. Ad bilim yasak, yer adı bilim serbest. Ad bilim ırkçılık, yer adı bilim özgürlük. Öyle mi? Bu düşünmeyi unutmaktır, bu orta çağdır. Bu tespitimizden sonra madem Kürt açılımıyla gündeme gelen yer adı bilimi konusunda bir serbestlik var, bu konuda bir şeyler söyleyebiliriz. Yer isimleri neden değiştirildi? Bilim ihtiyaçtan doğar, tarihin aşmak zorunda olduğu sorunlardan biri de geçmiş kültürlerin kullandıkları dillerdir. Ad bilim, yer adı bilim bunun sonucunda doğmuştur. İnsanlık tarihi boyunca yer isimleri sürekli değişmiştir. Her yeni kültür eski kültürün yer, coğrafi ismini kendi diline uyarlamıştır. Binlerce yıllık süreçte isimler değişikliğe uğramıştır. Ayrıca bu kültürel geçişten başka milliyetçilik ideolojisinin doğmasıyla birlikte yer isimleri değiştirilmiştir. 19. yüzyılın ürünü bu anlayış Osmanlı'ya geç gelmiştir. Giderek küçülen Osmanlı elindeki son parçayı kaybetmek istemiyordu. Bu nedenle yer adlarının değiştirilmesi fikri ilk kez 1910 yılında ortaya çıktı. 1913'te çıkarılan İskan-ı Muhacir'in nizamnamesi ile ilk ad değiştirmeler gerçekleştirildi. Osmanlı'nın artık güvenilmez olarak gördüğü Ermeni, Rum ve Bulgarların verdiği il, ilçe, köy adları Türkçe'ye dönüştürüldü. İttihatçılardan Kemalist döneme, Milli Şeften Demokrat Parti dönemine kadar her daim yer isimleri değiştirildi. Bugün yapılan tartışmalara bakınca sanki sadece 12 Eylül 1980 darbesiyle yer adlarının değiştirildiği sonucu çıkıyor ki bu hiç doğru değildir. Ayrıca bir parantez açmalıyım. Elimde veri yok ama 12 Eylül'de değiştirilen isimlerin çoğu Ermenice miydi diye düşünüyorum. Şuradan hareket ediyorum. O dönemde Kürt hareketleri güçlü değildi. Zaten sol içi görülüyordu. Ayrılıkçı talepler hemen hemen hiç yok gibiydi. Zaten bütün sol fraksiyonlar neredeyse ezbere bağlamışlardı. Kendi kaderini tayin hakkı. Yani o büyük gün geldiğinde Kürtler ne istiyorsa ona uyulacaktı. 12 Eylülcüler Kürt meselesini tek başına pek tehlikeli görmüyordu. O dönemde tehlikeli gördükleri Asala'dan dolayı Ermeni meselesiydi. Bu nedenle yazdığım gibi elimde tam listesi yok, o yıllarda değiştirilen isimlerin çoğu Ermenice adlar gibi geliyor bana. Neyse, umarım değiştirilen yer isimlerinin listeleri gün yüzüne çıkarılır. Parantezi kapatıp değiştirilen yer isimleri konusuna dönebiliriz. Hangi isim kime aitti? En çok yer isimleri değişikliğinin Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Öyle mi bilmiyorum. Görebildiğim kadarıyla bu iddiayı ortaya atanların meseleyi 100 yıllık bir tarih dilimi içinde ele aldıklarıdır. Bazı çevreler hep aynı nakaratı söylüyor. Karadeniz'de Rum, Doğu'da Ermeni ve Kürt adları değiştirildi. Değiştirme olayı yaşandı, kabul. Ama değiştirilenin ne olduğu tartışılır. Öyle bildik ezberci yaklaşımlarla bu iş çözülemez. Bilim siyasete kurban edilemez. Her işin bilimsel bir dayanağı olması gerekir. İşte burada karşımıza yer adı bilimi çıkıyor. Yer adları alanındaki ilk kapsamlı sözlük olan Profesör Bilge Umar'ın Türkiye'deki tarihsel adlar çalışması değiştirilen yer isimleri konusunda bizlere açıklayıcı bilgiler sunuyor. Profesör Umar'ın bu bilimsel çalışmasını okuduğunuzda her bir adın gösterdiği köyün, ilçenin, şehrin, dağın, nehrin ve benzerlerinin hangi halkın dilinden geldiğini, hangi sözcük ve takılarla türetildiğini öğreniyorsunuz. Karşınıza Büyük Anadolu uygarlığını oluşturan unutulmuş diller çıkıyor. Hitit dili, Luvi dili, Trak dili, Bitin dili, Frig dili, Huri dili, Urartu dili, Kelt, Galat dili vesaire vesaire. Yazdığım gibi sadece neredeyse son 100 yıla bakılarak yer isminin Ermenice, Rumca, Türkçe, Kürtçe, Süryanice, Arapça, Lazca, Gürcüce vesaire olduğunu sanmak hatalı olur. Ne yazık ki bu bakış açısıyla masa başında oturulup binlerce yılın ürünü isimleri değiştirmiş ve aslında Anadolu uygarlığını yok etmişiz. Anlamamışlar, yer adları Rumca'ya ya da Ermenice'ye benziyor diye değiştirmişler. Halbuki bazı isimlerin hiç mi hiç alakası yok. Ne büyük cahillik. Korkarım uydurulmuş Türk adları yerine şimdi de Kürt açılımı rüzgarıyla yine uydurulmuş Kürt adları konulacak. Ve binlerce yıllık Anadolu uygarlığı mirası bir kez daha siyasete kurban edilecek. Anadolu'nun kendi kültürü olduğu gerçeği yine görmezlikten gelinecek.